Üçüncü ayrım.
Akşamın geç saatlerinde Arholm sivrisineklerine karşı verdikleri savaşı kaybederek kabine taşındılar. Önemli sayıda kadeh yuvarladıktan sonra arkadaş sohbeti iş dünyasının moral ve etik sorunlarına kaydı. İkisi de bir biçimde kariyerlerini ulusal ekonomiye yöneltmişlerdi. Robert Lindbergh liseden sonra ticaret yüksekokuluna girmiş, oradan da banka dünyasına adım atmıştı. Michael Blomqvist'in yolu gazetecilik yüksekokuluna düşmüş, meslek hayatının önemli bir bölümünü banka ve iş dünyasının şüpheli işlerini açığa vurmaya adamıştı. Sohbet 90'lı yılların ballı azilakti anlaşmaları etrafında dönüyordu. En çok dikkat çeken birkaç anlaşmayı kahramanca savunduktan sonra bardağını yere bırakan Lindbergh, iş dünyasında ipliği pazara çıkartılmamış rüşvetçi bir soysuzun olduğunu söyledi. Michael'e ciddi bir ifadeyle bakarak, ''Sen araştırmacı bir gazetecisin, ekonomik yolsuzluklar üzerine bir sürü şey yazıyorsun da Hans Erik Wennerström hakkında niçin yazmıyorsun?'' dedi. ''Onun hakkında yazılacak bir şey olduğunu bilmiyordum.'' ''Kazı? Kazı Tanrı aşkına! Sıp, parantez içinde Endüstri Destek Kurumu, programı hakkında neler biliyorsun?'' ''Ve işte, eski Doğu bloğu ülkeleri ayaklarının üzerinde durabilsin diye 90'lı yıllarda yapılmış bir çeşit yardım programıydı ama birkaç yıl içinde durduruldu. Üzerinde durulacak bir şey değil. Sıp, onlarca İsveçli şirket temsilcisi tarafından yürütülen devlet destekli bir projeyi idare ediyor. Bu kurum, Polonya ve Baltık ülkeleri hükümetleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yapılan birçok proje için devlet garantisi aldı. Bu projenin bir köşesinde doğudaki işçi hareketini İsveç modeliyle güçlendirebilmek için LO, İsveç İşçi Sendikaları Birliği duruyor. Proje biçimsel olarak doğudaki hükümetlerin kendi kendine kalkınma çabasına yardım etme prensibi üzerine inşa edildi. Ama pratikte bu İsveçli şirketlerin devlet desteğiyle doğudaki şirketlere ortak olması anlamına geliyor. Hristiyan partili o lanet olası bakan bu projenin en ateşli destekçisi Lafta Krakow'da bir atık kağıt fabrikası, Riga'da metal endüstrisi donanımı, Tallinn'de bir çimento fabrikası ve benzeri kurulacaktı. Paraların kimlere dağıtılacağına da banka ve endüstri dünyasının kodamanlarından oluşan SIP yönetimi karar veriyor. Yani halktan alınan vergilerin. Toplam maliyetin %50'si devlet, diğer yarısı da Lafta banka ve sanayiciler tarafından karşılanacaktı. Bu projenin iddia edildiği gibi idealist bir tarafı hiç olmadı. Bankalar ve şirketlerin tek derdi vardı, ballı kazançlar elde etmek. Yoksa bu tür bir proje umurlarında bile olmazdı. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Hele bir dinle. İsveç'in güvenilir şirketlerinden SIP aracılığıyla Doğu pazarına girmesi amaçlanmıştı. ABB, Skanska gibi ağır topların. Başka bir deyişle, vurguncu şirketler bu işten uzak tutulacaktı. Ne yani? Skanska'nın vurgunculuk yapmadığını mı iddia ediyorsun? Çocuklarından birinin bir çırpıda yarım milyar kaldırmasını sağladığı için yöneticisini kovan onlar değil miydi? Ayrıca Londra ve Oslo'daki isterik emlak ticaretlerine ne demeli? Dünyanın bütün şirketlerinde bu tür sahtekarlar tabii ki var ama sen benim ne demek istediğimi anlıyorsun. Skanska hiç değilse bir şeyler üretiyor. İsveç endüstrisinin bel kemiği. Peki şu Wennerström'ün bu tablodaki yeri ne? Wennerström, Joker gibi bir şey. Yani hiçbir yerden gelmeyen bir adam. Ağır sanayi endüstrisinde hiçbir geçmişi yok. Aslına bakılırsa bu tabloda yer almaması gereken biri. Ama borsada büyük bir servet edindi ve güvenilir şirketlere yatırım yaptı. Arkadan dolaştı diyebiliriz. Michael, bardağına Reimer Holm konyağı doldurup sırtını kameranın duvarına yasladı ve Wennerström hakkında bildiklerini yokladı. Norland'da bir yerlerde doğan Wennerström, 70'li yıllarda doğduğu bölgede bir yatırım şirketi kurmuştu. Biraz para kazandıktan sonra Stockholm'e taşınmış ve 80'li yıllarda müthiş bir kariyer edinmişti. Önce Wennerström Gruppen diye bir şirket kurmuş, Londra ve New York'ta da faaliyete başladıktan sonra Wennerström Group adını alan bu şirket, Beijer'le birlikte anılmaya başlamıştı. Hisse senedi ve tahvil piyasasında tatlı kazançlar edinen Wennerström, Çok geçmeden Strandwagen'de çatı katlarında oturan bir avuç milyarder gibi basının ünlüler sayfasındaki yerini almıştı. Warmdö'de muhteşem bir villası ve zora düşen bir tenis yıldızından aldığı 23 metrelik motorlu lüks bir yatı vardı. Tam bir hesap adamıydı. 80'li yıllar bu tür hesap adamları ve emlak vurguncularının altın yıllarıydı. Wennerström'ün yükselişi pek göze batmamış, büyük adamların arasında kaynayıvermişti. Zaten ne Stenbeck gibi abartılı jestleri ne de Barnevik gibi gazetelerde boy gösterme hevesi vardı. Emlak işini bir tarafa bırakmış ve eski Doğu Bloğu ülkelerinde yoğun bir yatırım faaliyetine girişmişti. 90'lı yıllarda anlı şanlı firmaların balonları patlayıp, şirket yöneticileri birer birer ballı azil anlaşmaları yaparken Wennerström grubu şaşırtıcı bir şekilde ilerleme sağlamıştı. Hiçbir skandala da bulaşmamıştı. Üstelik bu grup hakkında Financial Times'ta başarılı bir İsveç öyküsü başlıklı bir makale de yayınlamıştı. 1992 yılıydı diye tekrar söze girdi Lindbergh. Wennerström birdenbire Sip'le ilişkiye geçti ve bir proje sunarak para talebinde bulundu. Görünüşe göre bu proje Polonya'daki gıda sektörünü desteklemek için ambalaj üretmeyi amaçlıyordu. Yani konserve endüstrisi. Tam değil ama öyle bir şeyler. Sip'ten kimleri tanıdığı hakkında bir fikrim yok ama 60 milyon kronu pat diye cebine indirdi. Bak artık heyecanlı olmaya başladı. Bırak tahmin edeyim, bu para bir daha gün yüzüne çıkmadı. Yanlış tahmin, dedi Robert Lindbergh. Anlamlı bir gülümsemeyle konyağından birkaç yudum aldı. Sonra o klasik ekonomik raporlardan biri hazırlandı. Wennerström gerçekten de Polonya'nın Lodz kentinde bir ambalaj fabrikası ve Minos diye bir şirket kurmuştu. 1993 yılı boyunca Sip'e çok parlak birkaç rapor gönderildikten sonra hatlar kesildi. Ve 1994'te Minos birdenbire çöktü. Robert Lindbergh şirketin nasıl birdenbire çöktüğünü göstermek için elindeki boş bardağı pat diye yere vurdu. Sorun, projelerin nasıl yürütüleceğine dair Sip'in bir sisteminin olmamasıydı. O günleri hatırlarsın, Berlin duvarı çöktüğünde herkes iyimserdi. Demokrasi tesis edilecekti, nükleer savaş tehdidi yok olmuş ve Bolşevikler bir geceden sabaha gerçek birer kapitaliste dönüşmüştü. Batılı ülkeler doğuda demokrasiyi perçinleyecekti. Bütün kapitalistler yeni Avrupa'yı kurmak için kollarını savamışlardı. Kapitalistlerin sosyal konulara bu kadar istekli olduğunu bilmiyordum. İnan bana, bu tatlı bir kapitalizm düşüydü. Rusya ve eski Doğu Bloğu ülkeleri Çin'den sonra dünyanın en bakir ikinci pazarıydı. Sanayicilerin hükümetlerle bir sorunu yoktu. Özellikle de yatırımların yalnızca küçük bir bölümünü karşılamak durumunda kalan şirketlerin Sip bu dönemde vergi gelirlerinden 30 milyar kron gibi bir meblağ yutmuştu. Bu paralar kazanç olarak geri dönecekti. Teorik olarak bu kurum devlet kontrolünde olacaktı ama şirketlerin Sip yönetimindeki etkisi öylesine büyüktü ki pratikte kendi başlarına hareket etmeye başlamışlardı. Anlıyorum. Peki, burada da bir öykü yok mu? Biraz sabret. Proje faaliyete geçtiğinde finans sorunu yoktu. İsveç henüz faiz şokuyla tanışmamıştı. Hükümet, İsveç şirketlerinin eski Doğu bloğunda tesis edilen demokrasiye verdikleri büyük destekten çok hoşnuttu. Yani burjuva hükümeti. Buna politikayı karıştırma. Söz konusu olan para olduğunda iktidarda sosyal demokratların mı yoksa burjuvaların mı olduğunun hiç önemi yok. Kısaca tam gaz ileri. Arkasından döviz sorunu baş gösterdi ve sonra da birkaç aptal yeni demokrat. Yeni Demokrasi Partisi'ni hatırlıyorsun değil mi? İşte onlar, Sip'in neyle uğraştığına dair bir bakış açısının olmadığını iddia ederek sorun çıkarttılar. Sip'le SIDA'yı, parantez içinde İsveç Uluslararası Yardım Fonu, birbirine karıştırıyor. Sip'in projelerinin SIDA'nın Tanzanya'daki projeleri gibi o lanet iyiliksever yardım projelerinden olduğunu sanıyorlardı. 1994 baharında Sip'in faaliyetlerini araştırmak üzere müfettişler atandı. İncelenmeye alınan projelerin arasında Minos da vardı. Ve Wennerström paraların nerelere harcandığını gösteremedi. Tersine, Wennerström 54 milyon kronu Minos'un ne tür yatırımlara harcadığını ayrıntılı bir şekilde rapor etti. Ama geri kalmış Polonya'da modern bir ambalaj endüstrisinin başarılı olmasını engelleyen haddinden fazla yapısal sorunla karşılaşmışlardı ve onların ambalaj sanayi, Almanların ambalaj sanayiyle rekabet edemiyordu. Almanlar bütün Doğu bloğunu satın almada çok daha başarılıydılar. Werner Sturm'ün 60 milyon kron aldığını söylemiştin. Evet, öyle. Sip bunu faizsiz kredi olarak vermişti. Tabii şirketin paraların bir kısmını belirli bir sürede ödeyeceğini hesaplıyorlardı ama Minos iflas etmiş. Proje başarısızlığa uğramıştı ve bunun için Werner Sturm suçlanamazdı. Hemen devlet garantileri devreye girdi ve Werner Sturm zarar etmedi. Yani Minos'un iflasıyla kaybolan paralar geri ödenmeyecekti. Ayrıca aynı miktarda bir parayı kendi sermayesinden kaybettiğini de gösterebilmişti. Dur bakalım, doğru anlamış mıyım? Hükümet, halktan aldığı vergileri ve diplomatlarını eski Doğu bloğunun kapılarını patronlara açmak için kullandı. İş adamları bu paraları aldılar ve ortak yatırımlar için kullandılar. Arkasından da sıkı bir vurgunla döndüler. Başka bir deyişle her zaman yaptıklarını yaptılar. Birileri kazanır, birileri de hesapları öder ve biz kimin hangi rolü üstlendiğini biliyoruz. Sen tam bir kötümsersin. Krediler devlete geri ödenecek. Kredilerin faizsiz olduğunu söylemiştin. Bu ve vergi veren vatandaşların bu kaymeden pay almayacağı anlamına gelir. Werner Sturm 60 milyon almış ve bunun 54'ünü yatırıma çevirmiş. Geriye kalan 6 milyona ne oldu? Sip projelerini incelemek için komisyon atanır atanmaz, Werner Sturm, Sip'e 6 milyonluk bir geri ödeme çeki gönderdi. Böylece hiçbir hukuki problem kalmadı. Robert Linkbert sustu, gözlerini Mikael'e dikti. Werner Sturm, Sip'in bir miktar parasına ziyan etmiş gibi görünüyor ama, Sanska'da kaybolan yarım milyarla ya da ABB yöneticisinin 1 milyara yakın adil anlaşmasıyla karşılaştırıldığında, ki bu kamuoyunu gerçekten rahatsız etmişti, Werner Sturm'un yaptıklarının haber değeri yok, dedi Mikael. Okuyucular beceriksiz spekülatör haberlerine doydu. Bu öyküde başka bir şey var mı? Daha iyiye gidiyor. Werner Sturm'un Polonya'da yaptığı bütün bu şeyleri nereden biliyorsun? 90'lı yıllarda Handelsbank'ta çalıştım. Banka adına Sip'in faaliyetlerini kim araştırdı? Tahmin et. Öyle mi? Devam et. Yani, özet olarak, Sip, Werner Sturm'den bir rapor aldı, kağıtlar imzalandı, yatırımdan artan paralar geri ödendi. Özellikle bu 6 milyon kronun geri ödenmesi çok kurnazca bir davranıştı. Eğer biri bir torba para vermek için kapına gelmişse, pirincinde taş aramazsın. Konuya gel. Ama sevgili Blomqvist, konu tam da bu. Sip, Werner Sturm'un raporundan tatmin olmuştu. İşler kötü gitmişti ama ortada eleştirilecek bir şey yoktu. Faturaları, transfer edilen paraları ve bütün belgeleri incelemiştik. Hepsi de son derece düzgündü. Ben böyle olduğuna inanmıştım. Şefim inanmıştı, Sip inanmıştı ve hükümetin de bir itirazı yoktu. E peki, bit yeniği neredeydi? İşte... Şimdi bu öykünün en hassas noktasına geldik diyen Lindberg sanki birdenbire ayılmıştı. Sen gazeteci olduğuna göre şimdi anlatacaklarım off the record. Bırak bu ayakları. Oturup bana bir şeyler anlatıyorsun ve arkasından da bu bilgileri kullanamayacağımı söylüyorsun. Şimdiye kadar anlattıklarım herkesin bildiği şeylerdi. Canın isterse o raporları sen de kontrol edebilirsin. Hikayenin geri kalanını henüz anlatmadığım kısmını da yazabilirsin ama anonim bir kaynaktan duyduğunu belirtmelisin. Bak sen, ben de şu off the record terimin sana bir sır verecek kadar güvenilirsin ama bunları yazma anlamına geldiğini sanırdım. Sıçarım terminolojisine, ne istiyorsan yaz ama ben anonim kaynağım. Anlaştık mı? Kesinlikle, dedi Mikael. Verdiği sözün nasıl bir hata olduğunu daha sonra anlayacaktı. Tamam, dinle o zaman. Minos'un öyküsü 10 yıl önce sahnelendi, tam duvar yıkıldıktan ve Bolşevikler güvenilir kapitalistlere dönüşmeye başladıktan sonra, Werner Sturm'un ticari faaliyetlerini araştıranlardan biri olarak ben bu öyküde hep bir bit yeniği olduğunu düşünüyordum. İyi de bunu araştırma yaparken niçin belirtmedin? Şefimle konuşmayı düşündüm Ama iğne ucu kadar olsun somut bir delil yoktu. Bütün kağıtlar kusursuzdu. Altlarını imzalamaktan başka bir şey yapamazdım. Ama basında ne zaman Wennerström adına rastlasam Minos'u düşünüyordum. Birkaç yıl sonra, 90'lı yılların ortalarında bankam Wennerström'le bir işe girişti. Büyük bir işe. Ama iyi gitmedi. Paralarınızı iç etti. Hayır, o kadar kaba değil. İki taraf da iyi kazandı. Daha çok nasıl ifade etsem bilemiyorum. Bak şimdi istemesem de işverenim hakkında konuşmaya başladım. Ama bende bıraktığı izlenim kalıcı ve kesin diyebilirim. Pek olumlu değildi. Wennerström basın tarafından müthiş bir kahin olarak sunuldu ve bu ünle yaşıyor. Bu onun en sağlam sermayesi. Ne demek istediğini anlıyorum. Benim izlenimime göre bu adam iyi bir blöfçü. Öyle ekonomik bir dahi falan da değil. Aksine bir takım konularda çok da cahil. Yalnızca keskin görüşlü birkaç genç savaşçı danışmanı var. Ama onun kişiliğini hiç mi hiç sevmedim. Anlıyorum. Birkaç yıl önce bambaşka bir konu için Polonya'ya gittim. Lons'tan birkaç yatırımcıyla birlikte akşam yemeği yiyecektik. Tesadüfen valiyle aynı masaya düştüm. Polonya ekonomisini ayakları üzerine dikmenin ne kadar zor olduğu gibi konular üzerine konuşuyorduk. Nasıl olduysa sözü Minos projesine getirmiştim. Vali neden bahsettiğimi anlamamış gibiydi. Sanki Minos'un adını ilk defa o masada duyuyordu. Bir süre sonra bunun hiçbir boka yaramayan bir iş olduğunu hatırladı. Bir kahkahayla konuyu geçiştirdi ve harfi harfine aktarıyorum. İsveçli yatırımcıların yapıp yapacağı buysa ülkeniz kısa sürede iflas eder, dedi. Beni dinliyor musun? Lons valisi bayağı akıllı adammış, devam etti. Bu söyledikleri kafamın bir yerine çakılı kaldı. Ertesi gün sabah katılacağım bir toplantının dışında bir işim yoktu. Şeytan dürttü. Minos'un kapanan fabrikasını görmek için Lons'un hemen dışındaki köye gittim. O anlı Minos fabrikası bir viraneydi. Derme çatma bir tuvalet, ahırdan bozma bir yemekhane vesaire. Fabrika dedikleri yerde 50'li yıllarda Kızıl Ordu'nun oluklu saçla yaptığı eski bir depo. Önünde biraz Almanca bilen bir bekçiyle karşılaştım. Kuzeni Minos fabrikasında çalışmış, hemen yakınlarında bir yerde oturuyormuş. Bu adamla görüşmeye gittik. Bekçi çevirmenlik yaptı. Adamın neler anlattığını duymak ister misin? Sabırsızlanıyorum. Minos, 1992 sonbaharında faaliyete geçmiş. En fazla 15 çalışanı varmış ve bunların çoğu da moruk kadınlarmış. Yaklaşık 150 papele aylık alıyorlarmış. Önce hiçbir makine yokmuş. Bu nedenle çalışanlar köhne yapıyı temizlemenin dışında bir şey yapmıyormuş. Ekim başında Portekiz'den 3 karton makinesi gelmiş. Kirli, paslı ve çok eski modellermiş. Hurda fiyatı birkaç bin papeli geçmezmiş. Makineler çalışıyor ama çok sık bozuluyormuş. Yedek parça filan olmadığından sık sık işlere ara veriliyormuş. Genellikle çalışanlardan biri makineyi üstün körü tamir ediyormuş. İşte şimdi bir öyküye benzemeye başladı, dedi Mikael. Peki Minos'ta ne üretiyorlarmış? 1992'de ve 93'ün yarısında bildiğimiz yiyecek paketleri, yumurta kartonu gibi şeyler üretmişler. Sonra da kağıt torba. Ama fabrikada sürekli olarak ham madde kıtlığı varmış. Yani hiçbir zaman büyük çaplı bir üretim yapılmamış. Yani öyle büyük bir yatırım havası yok. Bir hesap yaptım. 2 yıllık kira masrafı 15 bin papel civarında olmalıydı. Hadi aylıklar da en fazla 150 bin olsun. Bu konuda cömert davranıyorum. Makinelerin tutarı ve taşınması, yumurta kartonlarını taşıyan kamyonet derken yaklaşık 250 bin diyelim. Buna izin için gerekli harcamaları ve iki ülke arasında yapılan seyahat masraflarını da ekle. Görünüşe göre birkaç sefer İsveç'ten birileri köye uğramış, yani bilemedin en fazla 1 milyon. 1993 ortalarında işçi başı fabrikanın kapandığını söylemiş ve bundan kısa bir süre sonra da Macaristan'dan gelen bir kamyon makineleri alıp gitmiş. Elveda Minos. Mikael o yaz akşamını sık sık düşünmüştü. Arada bir çekişselerde tıpkı lise yıllarında olduğu gibi arkadaşça konuşmuşlardı. O yıllarda benzer sorunlarla boğuşuyorlardı ama artık birbirlerinden tamamıyla farklı iki insandılar. O akşam Mikael, lise yıllarında onları yakın arkadaş yapan şeyin ne olduğunu bir türlü hatırlayamamıştı. Robert sessiz, çekingen bir çocuktu. Kızlar konusunda inanılmaz utangaçtı. Şimdi oldukça başarılıydı. Yani banka dünyasının basamaklarına tırmanabilmişti. Arkadaşının kendinden çok farklı bir dünya görüşüne sahip olduğuna dair hiçbir kuşku yoktu. Mikael nadiren sarhoş olana kadar içerdi ama o akşam başarısız bir yelken macerasından sonra eski bir arkadaşıyla karşılaştığında konyak şişesinin dibini bulmuşlardı. Belki de okul yıllarının üslubuna dönme nedenleri buydu. Mikael, Robert'ın Werner Storm hakkında anlattıklarını önce pek ciddiye almamıştı ama daha sonra gazetecilik içgüdüsü uyanıvermişti. Birden Robert'ın anlattıklarını dikkatle dinlemeye başlamış, olayın mantığını anlamaya çalışmıştı. "Dur biraz," dedi Mikael. Werner Storm, borsa spekülatörleri arasında en başta gelen bir isim. Eğer yanılmıyorsam o bir milyarder. Werner Storm Group tahminen 200 milyarlık bir servetin üzerinde oturuyor. Şimdi sen bana bir milyarderin nasıl olup da 50 milyon gibi önemsiz bir meblağı dolandırmaya tenezzül ettiğini soracaksın. Yok, daha çok bu kadar açık bir dolandırıcılıkla şirketinin temiz adını riske atmasının nedenini merak ediyorum. Bunun açık bir dolandırıcılık olduğunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum. SİP yönetimi, bankacılar, hükümet, parlamento inceleme komisyonu hepsi de Werner Storm'un raporunu onayladılar. Ama yine de risk almak için küçük bir meblağ. Kesinlikle. Ama bir düşün. Werner Storm Group bütün karları vurguna dayanan bir yatırım şirketi. Değerli kağıtlar, tahviller, döviz, you name it. Werner Storm, SİP'le 1992'de ilişki kurdu. Yani tam da piyasanın dibe vurduğu zaman. 1992 sonbaharını hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Değişken faiz kredisiyle ev almıştım ve Ekim ayında faizlerin %500'e fırlamasıyla bir yılda %19 faiz ödemiştim. İşte ne günlerdi diye gülümsedi Robert. O yıl ben dibe vurmuştum. Hans-Erik Werner Storm de diğer piyasa aktörleri gibi aynı problemlerle boğuşuyordu. Şirketin değişik türden kağıtlara milyarlarını bağlamıştı ama ne tuhaf ki nakit sıkıntısı vardı. Artık istedikleri kadar borç alamıyorlardı. Genellikle bu gibi durumlarda eldeki gayrimenkullerden birkaçı satılarak yaraya merhem olması beklenir ama 1992'de emlak piyasası da dibe vurmuştu. Nakit sorunu, kesinlikle. Bu yalnızca Werner Storm'un yaşadığı bir sorun değil, her iş adamının sorunuydu. İş adamı deme, onlara ne dersen de ama iş adamı deme. Gerçek iş adamlarını aşağılamış oluyorsun. Pekala, her borsa spekülatörünün nakil sorunu vardı. Şimdi bu cepheden bak. Werner Storm 60 milyon kron aldı. Bunun 6'sını geri ödedi ama 3 yıl sonra. Minos için 1 milyondan fazla harcamış olamazlar. O yıllarda 60 milyonun yalnızca faizi bile 3 yılda servet ederdi. Bu paraları nasıl yatırdıklarına bağlı olarak 2 ya da 10 kat arttırmış olabilirler. Yani öyle tavşan boku bir para değil. Hadi şerefe.